Ayrım 20.
Gel gör ki günlerden bir gün bohçacı bir kadın kucağında nur yüzlü bir bebekle Sefa'nın kapısını çaldı. Ve ondan kendisinin iffetiyle oynayıp peydahladığı bu çocuğa bakmasını istedi. Bilindiği gibi Sefa ricaları kırıp hayır diyebilecek cinsten biri değildi. Uysal ve mülayim mizacı gereği öfkeli kadını kıramadı. Bebeği evlatlığa kabul etmek zorunda kaldı ve ona Bestenur adını verdi. Ne var ki kalender ve havai olduğundan babalığın yükümlülüklerini yerine getirmesi çok zordu. En başta bu nur yüzlü bebeğin derhal emzirilmesi gerekiyordu. Bu iş için en uygun kişi de Sefa'nın yıllar önceki süt ninesiydi. Ancak kendisinin bu yaşlı kadından böyle bir şey isteyecek yüzü yoktu. Çünkü Sefa delikanlığa yeni adım attığı yıllarda hamamda tütün içerken süt nine onu gafil avlamış, onca tembihe ve ikaza rağmen aklı selim sahibi bir çocuk olmayı ısrarla reddedip kötü arkadaşlarının teşvikiyle körpecik ciğerlerini berbat ettiği için emdirdiği onca sütü zavallıya haram kılmıştı. Yaşı 70'e varan kadın aksi gibi erişilmesi epeyce zor bir dağ köyünde inzivaya çekilmiş ölümü bekliyordu. Fakat Sefa'nın başka bir çaresi olmadığı için onca yolu tepip kucağında Bestenur'la süt ninenin yanına vardı ve el öpüp hatır sorduktan sonra ondan ayaklanıp büyüyünceye kadar bu zavallı bebeciğe bakmasını rica etti. Ne var ki olanları işitince kadın alt dudağını ısırıp ayıplar gibi adama baktı ve ona yıllarca emzirdiği onca çocuğun hemen hepsinin sorumsuzlukları ve nefislerine hakim olmamaları nedeniyle işledikleri günah ve kabahatlerle artık sütten kesildiğini, başta Sefa olmak üzere topuna sütünü haram ettiğini ama bu nur yüzlü bebeği yaşatacak sütün göğsünden gelmesi için şimdiden tezi yok dua edeceğini anlattı. Gerçekten de bu süt nine duası makbul bir kadındı. Böylece nur yüzlü Bestenur onun göğsünden gelen semavi ve galaktik sütü eme eme büyüdü, serpildi. Aradan 5 yıl geçince tertemiz yüzlü, uslu mu uslu, mazbut ve terbiyeli bir kız çocuğu oldu. Onun iffetini, terbiyesini ve hamaratlığını gören ihtiyar kadın da bu kız çocuğa bütün sütünü helal etti ve onu kucağına oturtup şu sözleri söyledi. Sevgili kızım, sen hariç şimdiye kadar emzirdiğin bütün çocuklar haşarı ve sorumsuz çıktı. Onları sütten kestikten sonra daima yaramazlık ve terbiyesizlik haberleri kulağıma geldi. Bu çocukların üstlerini başlarını pisletmeleri, nefislerine hakim olamayıp her gördüklerini istemeleri ve ana babalarını üzmeleri beni o kadar bedbaht etti ki sonunda sütten kesildim ve Buda köyüne inzivaya çekildim. İşte bu çocuklardan biri olan baban Sefa, ölümü beklediğim bu dönemde seni bana getirdi. Göğsümden süt gelmesi ve seni emzirmek için çok dua ettim. Sonunda göğsümdeki iman süte dönüştü ve sen bunu içtin. Bu benim dünyadaki son görevimdi ve artık fazla vaktim kalmadı. Bu nedenle sana vasiyetimi açıklıyorum. Senden son istediğim her şeyden önce baban Sefa'yı adam edip ona insan içine çıkabilir biri olması için gerekli terbiyeyi verecek. İkinci olarak da ölümümden sonra bana bir anıtkabir yaptıracaksın. Bir başka süt nine olsaydı sen bu iki şeyi yaptıktan sonra sütünü helal ederdi. Ama ben peşinen helal ediyorum. Çünkü senin bunları yapacağına yürekten inanıyorum. Süt nine bunları söyledikten sonra kilitli, küçük, eski bir sandık getirdi. Boynuna taşıdığı muskayı çıkarıp çözdü ve içinden bir anahtar çıkardı. Belki de onlarca yıl kilitli duran sandığı açtı. Burada ikişer tane bembeyaz iç çamaşırı, fırfırlı kırmızı bir etek, beyaz bir gömlek, pomponlu 2 çift çorap, 2 beyaz kurdela, kirazlı, kırmızı, hasır bir şapka, kırmızı bir hırka, aynı renkte bir pelerin ve yine parlak kızıl bir çift ayakkabı vardı. Elbette ki bu 5 yaşlarında bir kız için bir hazine sandığıydı. Süt nine, Bestenur'u bu kırmızı, pomponlu ve fırfırlı şeyler karşısında kendinden geçtiğini görünce ona şunları söyledi. Sevgili kızım, bunlar büyük annesini bir kurt yediği için hayatta kendisini bekleyen bütün tehlikeleri idrak etmiş. Bu nedenle ömrünü sadece iffetini korumaya adamış küçük bir kızındı. Namusuna düşkün olduğu için gelin bile olmadı ve iffetiyle kocadı. O, ömrünün son yıllarını yaşarken ben de senin gibi küçük bir kızdım. Terbiyeli, uslu ve hamarat olduğumu görünce beni o kadar beğendi ki bu elbiseleri bana verdi. Ama layık olduğumu düşünmediğim için onları asla giymedim. Sandıkta ayrıca bir kafa kemiği içinde asma dalından yapılmış bir kalem ile bir buğday tanesi vardı. Baban Sefa seni bana getirdikten sonra asma çubuğunu toprağa daldırıp buğdayı ekmiştim. Ertesi yıl asma büyüdü ve tane bire 40 verdi. Nihayet bu yıl bir ekmek yapacak kadar buğdayım ve suyunu sıkıp bir şişeyi dolduracak kadar üzümüm oldu. Şimdi sen bu elbiseleri giyerken babana ekmek pişirip üzüm sıkacağım. Ancak şunu sakın unutma. Bunları sen değil, yaşadığı sefil hayattan kurtulmak için baban yemeli ve içmeli. Eğer emanete hıyanet edip bunları ağzına götürürsen, ömrü billah artık ne şeker yiyebilir ne de şerbet içebilirsin. O yüzden sağda solda oyalanmadan bunları doğruca babana götür. Baba kız bir ömür boyu mutlu yaşayın. Böylece Bestenur, süt ninenin elini öptükten sonra içinde üzüm suyu şişesi ve ekmek olan sepeti koluna takıp dağdan aşağı inmeye başladı. Ancak civarda kötü niyetli biri dolaşıyordu ve küçük kızı gözüne kestirmişti. Peşinde melun bir yaratık olduğundan habersiz Bestenur yokuş aşağı inerken yoruldu ve tam da bir yol ayrımında bu hain karşısına çıktı. Bestenur irkilerek "Sen de kimsin?" diye sordu. Melun ise ona "Ben senin babanım" diye bir yalan kıvırdı. Bunun üzerine küçük kız sevinçle "Babacığım, ben senin küçük kızın Bestenur'um. Bu ekmekle üzüm suyunu süt ninem sana gönderdi. Al, ye ve iç" diye bağırdı. Kötü niyetli yaratık bunları reddetmedi. Ekmekten bir parça koparıp yemeye başladı ve şişeden dolu dolu birkaç yudum aldı. O yiyip içerken küçük kız merakla inceliyordu. Sonunda dayanamayıp sordu. "Babacığım, elbiselerin ne kadar güzel. Timsah derisi iki renk ayakkabıların, kaşmir ceketin ve geniş kenarlı deve tüyü şapkan harika. Neden bu kadar güzel giyindin?" Beriki ise "Ben şöhret ve itibara açım. İnsanlar görünüşüme aldanıp bana saygı duysunlar diye böyle giyindim" dedi. Bestenur, "Koltuğunun altında kocaman, kalın birkaç kitap görüyorum. Bu kitapları neden okuyorsun?" diye sorunca, "Ben bilgiye de açım. Bu nedenle tıpkı kötü çocuklar gibi üstüme vazife olmayan şeyleri kurcalayıp öğrenmek için okuyorum. Ha bu arada, yediğim bu güzel ekmeği ve lezzetli üzüm suyunu sana kim vermişti?" diyiverdi. Küçük kız ise, süt ninen bir kafa kemiği içindeki bir asma çubuğu ve buğday tanesini yetiştirerek senin yediğin ekmeği pişirdi ve üzümün suyunu sıktı. "Peki söyle bana, dişlerin neden sivri?" diye sordu. Melun'un yüzüne bir kasvet çöktü ve şunları söyledi. "O dişler senin içindi. Fakat şimdi hiçbir anlamı yok. Çünkü bana verdiğin ekmeği yiyip üzüm suyunu içtiğim için artık acıkmayacak ve susamayacağım. Bir insan için bu bir kurtuluş olabilirdi. Ama benim için bu ölüm ve sonsuz acı demektir." Bunları anlattıktan sonra yüzündeki kasvet daha da arttı. Bestenur, "Neden bu kadar mutsuzsun?" diye sorunca o, "Mutsuz etmek için" diye cevap verdi. Bir süre sonra gözlerinde zalim pıratılar belirdi ve küçük kıza şöyle dedi. "Sen süt ninenin sözüne aldırma. İyisi mi gel bu ekmekten sen de ye ve üzüm suyundan iç. Eğer bunu yaparsan bir daha şeker ve şerbet istemez, çocukluğunu yaşayamazsın. Ama çocukluk dediğin nedir ki? Bir sürü görev ve yükümlülük. Onu yap, bunu yapma, şuraya git, buraya gitme. Hem bak, dediğimi yaparsan cennete gidersin." Bestenur yolda zaten acıkmış ve susamıştı. Bu nedenle kendisine uzatılan ekmek parçasını ve şişeyi alıp denileni yaptı. Ekmek bitip şişe boşaldıktan sonra diğeri kaybolmuştu. Küçük kız böylece onun kim olduğunu anladı. Ancak çocukluk cennetinden bir kez çıkmış, artık iyi nedir, kötü nedir biliyordu. Büyük bir üzüntüyle kendi kendine şöyle dedi. "Eyvahlar olsun, ne yaptım ben? Süt ninemin sözünü dinlemeyip ekmek ve üzüm suyunu, hidayete ererek ahlaklı bir insan olması için babam Sefa'ya değil, yanlışlıkla bir melun yaratığa verdim. Şimdi zavallı babacığım bu ekmek ve sudan mahrum olduğu için içkiye, kumara ve hafif meşrep kadınlarla düşüp kalkmaya yine devam edecek. Aksi gibi bunları ben de yiyip içtiğim için tez zamanda cennete gideceğim. Vaktim çok az kaldığından ekmek ve su olmasa da babamı bizzat ben terbiye etmeliyim. Bu yüzden derhal artık layık olduğum cennete vakitsiz giderek babam Sefa'yı bu ahlaksız haliyle tek başına bırakmamak için dua etmeliyim." Böylece küçük kız bir meşe palamudunu oracıkta toprağa gömdü ve oturup dua etmeye başladı. Gözyaşları dökerek babasını ıslah etmek için cennete gidişinin palamut meşe ağacı oluncaya kadar ertelenmesini diledi. Ama yerinden kalkıp yola koyulduğunda palamut filizlenmişti bile. Belki de duasının bir sonucu olarak kader, küçük kızı göklere yükseltmeyi şimdilik bırakmış, tohumun doğasını zorluyordu. Bessanur kasabaya erişip babasının yanına vardığında, onun çilingir sofrasında demlenirken gördü. Ellerini yumup beline dayayarak tehditkar bir tavırla ayıplar gibi, ''Babacım, ben senin küçük kızın Bessanur'um. Ninem artık beni sütten kesti ve seni ahlaklı, terbiyeli bir adam yapmam için yanına gönderdi.'' dedi. Gel gelelim babası Sefa, ikinci şişenin dibine gelmiş, henüz zil zurna olmasa da çakır keyifliği çoktan aşmış, kafası dumanlı bir haldeydi. Üstelik kan çanağına dönen gözleri çift görüyordu. Ancak bu haliyle bile kırmızı pelerinli ve kırmızı şapkalı sevimli kızın kendi çocuğu olduğunu idrak etti ve yerinden doğrularak ''Kızım, yavrum, sevgili evladım, bunca yıldır neredeydin?'' diye feryat edip Bessanur'u kucakladı. Ne var ki gökler kendisini daha şimdiden yukarıya çağırdığı için küçük kız adam akıllı hafiflemişti. Bunu fark eden baba, ''Sevgili kızım, ne kadar hafifsin. Süt ninen sana iyi bakmadı mı? Eğer böyleyse yazıklar olsun ona. Seni biraz şişmanlatıp ağırlaştırmasını beklerdim. Neyse, ben seni ballar, börekler, bademler ile beslerim. Sen hiç merak etme.'' dedi. Bessanur ise ona şunları söyledi. ''Sevgili babacığım, bunları unut. Çünkü süt ninemin aslında sana hazırladığı ekmeği yiyip üzüm suyunu içtiğim için artık acıkmayacak ve susamayacağım. Hafif olmamın nedeni de bu. Bu ekmek ve su artık içimde olduğundan ben şu anda cennete aitim. Pek yakında ayaklarım yerden kesilecek ve oraya yükseleceğim. Ama cennete gitmeden önce seni mazbut, ahlaklı ve dindar biri yapmayı bir kez kafama koydum. Bu nedenle derhal içkiyi, kumarı ve diğer kötü alışkanlıkları bırakacak, malını mülkünü fakirlere dağıtıp hidayete ereceksin. Sen bunları yaparken ben sana nezaret edecek ve nefsine yenilmene engel olacağım. Ayrıca artık yağlı mezeler ve abur cubur yemeyecek ve zayıflayacaksın. Çünkü ben pek yakında cennete yükselirken senin de ayaklarıma asılarak benimle gelmeni istiyorum. Ne var ki bu kadar şişman ve ağır olduğun sürece seni taşıyamam. Bu nedenle ayaklarım yerden kesildiğinde senin zayıf, sıska biri olman gerekir. Eğer söylediklerimi yaparsan seni kurtarmış ve cennete götürmüş olacağım. Orada baba kız sonsuza kadar mutlu yaşayabiliriz. Ama her şey sana bağlı. Yarın yapacağın ilk iş senin yerinden durmadan kırpan ve bu iş için gerekli parayı halihazırda biriktirmiş bulunan kötü kalpli Kahya'ya mandıranı satmak olsun. Bu parayla bir zamanlar seni emzirmiş ve şimdi artık çoktan ölmüş olan zavallı süt nineme bir anıt kabir yaptıracaksın. Bunun ardından seninle birlikte bahçedeki kulübede yaşamaya başlayacağız. Süt ninemin bana ezberlettiği duaların hepsini sana da öğreteceğim. İçkiyi, kumarı ve kadınlara yan gözle bakmayı bıraktıktan sonra bu kulübede günde sadece bir somun ekmek ve bir maşrapa sudan başka hiçbir şey yemeyecek ve içmeyeceksin. Bu hayata devam ederken seni daima gözetleyecek ve iyiliğin için denetleyeceğim. Çünkü ben iyi, terbiyeli ve iffetli bir kızım. Hal böyle olunca adam çaresiz, küçük kıza boyun eğdi ve ertesi gün mandırasını satarak dağ başında bir anıtkabir yapması için bir ustayla anlaştı. Kalanını fakirlere dağıttı. İçkiye, kumara ve diğer günahlara da tövbe edip kızı Bessanur'la bahçedeki kulübede yaşamaya razı oldu. Çünkü denildiği gibi aslında pek uysal, pek tok gözlü biriydi. Sefa, terbiyeli ve mazbut kızı Bessanur'u o kadar çok seviyordu ki günler boyunca onun sözünden çıkmayıp sadece ekmek ve suyla yaşamayı sürdürdü. Böylece aradan haftalar geçti. Sonunda sıska, zayıf biri olmuştu. Perhiz konusunda bu kadar titiz olması çok yerindeydi. Çünkü küçük kızın cennete yükselmesinin eli kulağındaydı. Bessanur'un ektiği meşe palamudu adeta göklere yükselmek için büyük bir hızla büyümüş, gölgesinde 500 başlık bir sürünün bile otlayabildiği ulu bir ağaç olmuştu. Tıpkı cinayet işledikleri yere katillerin er ya da geç tekrar gelmeleri gibi, vaktiyle Bessanur'un karşısına çıkıp çocukluk cennetini onun elinden alan melun yaratık da dayanamayıp olay yerine geldiğinde işte bu ulu meşe ağacını görmüştü. Hiçbir ağacın bu kadar kısa sürede büyüyemeyeceğini bildiğinden küçük kızın kendi başına bir işler çevirdiğini anladı. Bu nedenle doğruca kasabaya inip onu aradı. Sonunda Bestenur ve babası Sefa'yı bahçedeki küçük kulübede gördü ve her şeyi kavrayıverdi. Derhal pazara gidip et, sebze, bir güveç ve uzak iklimlerden gelen envai çeşit baharat aldı. Bir tas kebabı hazırlayıp fırında pişirtti ve bu yemeği kulübenin penceresine Sefa'nın görebileceği bir şekilde bıraktı. Bestenur'un fırından bir somun ekmek almak üzere dışarı çıktığı bir sırada Sefa'nın burnuna lezzetli bir yemeğin kokusu geldi. Çok geçmeden pencerede melun yaratığın bıraktığı tas kebabını gördü. Ancak kızına verdiği sözü hatırlayıp nefsine hakim oldu. Fakat Bestenur fırından bir türlü gelmek bilmiyordu. Böylece aradan saniyeler, dakikalar geçti. Nihayet Sefa dayanamayıp yemekten önce birkaç lokma aldı. Sonra ise bütün güveci silip süpürdü. Karnı doyunca da işlediği günahı idrak edip ağlamaya başladı. Bu sırada küçük kız geldi ve ona ''Babacım, fırından sana bayat ekmek almak istemedim. Bu yüzden taze ekmeğin çıkmasını bekledim. Çünkü dünyada yediğin son ekmeğin taze ve sıcak olmasını istedim. Hem sen neden ağlıyorsun?'' diye sorunca o ''Sevgili kızım, cennete gideceğiz ya. Bu nedenle sevinçten ağlıyorum.'' diye yalan kıvırmak zorunda kaldı. Çünkü çok utanıyordu. Aksi gibi melun yaratık tas kebabına haddinden fazla yağ doldurmuş ağır bir yemek hazırlamıştı. İşte Sefa midesinde bu ağırlığı da hissediyordu. Yemeği sindirmekte zorlandığı ve içi sıkıldığı için temiz hava almak istedi ve küçük kızıyla bahçeye çıktı. Fakat ne olduysa bundan sonra oldu. Bir rüzgar Bestenur'un ayaklarını yerden kesiverdi. Küçük kız bağırıyordu. ''Babacım müjde, göklere cennete uçuyorum. Hadi gel ayaklarıma tutun.'' Kız yerden bir adam boyu uçmuştu ki Sefa içinde az bir umutla onun ayaklarına tutundu. Ancak fazla yükselemediler. Çünkü sorumsuz adam terbiyeli kızın sözünden çıkmış bir güveç dolusu tas kebabını mideye indirmişti. Bestenur da babasının ne yaptığının farkına varmış ve onu azarlamaya başlamıştı. ''Babacığım sözümü neden dinlemedin? Bak ağır bir yemek yemişsin. Bu yüzden seni taşıyamıyorum. Ne güzel, cennette baba kız sonsuza kadar mutlu yaşayacaktık. Ama nefsine hakim olamayıp yine bir günah işledin. Böylece beni de kırdın ve üzdün. Artık sen benim babam değilsin. Gidip başkasının kızı olacağım.'' Büyük bir pişmanlık duyan Sefa, kızının sözlerini duyunca onun ayaklarını bıraktı ve Bestenur ait olduğu göklere yükselmeye başladı. Bir süre sonra sonsuz maviliğin içinde bir nokta olup kayboluverdi. Çok sevdiği biricik kızından böylece ayrılan Sefa, günlerce onu yad etti durdu. Sonunda o olmadan yaşayamayacağını anladı. Üstelik onun nerede olduğunu biliyordu. Bu yüzden ne pahasına olursa olsun cennete girmeye ant içti. Dolayısıyla o yaşına rağmen İmam Hatip mektebine gidip imam oldu ve kendini dine adadı. Ancak biricik kızından ayrı düştüğü için bağrı yanıyor, ölüp ölüp diriliyordu. Kendini hak yoluna adamasına rağmen her akşam meyhaneye gelerek içki içip ağlamasının sebebi de buydu. Meyhaneci İmam Sefa'nın hikayesini bitirdikten sonra hisleri coşan Zeynel Abidin hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Öyle ki hıçkırmaktan zaman zaman soluksuz kalıyor, gözlerinden yaşlar aktığı halde çehresi kızarıp morarıyordu. Hatta meyhaneci müşterisi tıkanıp boğulmasın diye yerinden kalkıp zavallının sırtına pat pat vurmaya bile yeltendi. Ancak Zeynel Abidin'in gönlü yatışacak gibi değildi. İçtiği onca rakı böylece yaş olup gözlerinden akıp gittiği için bir yenisini söylemek zorunda kaldı. Karşı masada imam da iki gözü iki çeşme ağlayıp duruyordu. Aslında Zeynel Abidin zavallı anasının haklı olduğunu, yani dünyada terbiyeli, intizamlı ve ağırbaşlı çocukların da olduğunu ancak şimdi anladığı için pişmanlıktan gözyaşı döküyordu. Gerçekten de sabah olur olmaz ilk iş olarak otobüse atlayacak, derhal anasının yanına varıp bu mübarek kadının elini öptükten sonra ondan kendisini evlendirmesini istirham edecekti. Çünkü bizzat selametini istediği hakikatsiz oğlu tarafından yıllarca çileye maruz bırakılan bir ananın torunlarını okşamak elbette en temel hakkıydı.
Cezayir'de hikayesini bitirdiğinde ölüm şunları söyledi. Hal böyleyken cennet gerçekten de çocuklara layık bir yer gibi görünüyor. Eğer doğru anladıysam, senin kafandaki cennet tablosunda ciddi ve ağırbaşlı insanlara yer yok. Peki oranın böyle bir yer olduğuna inanıyor musun? İhtiyar ise ona, bak orasını bilemem dedi. Ama surat asmayı huy edinmiş birinin cenneti görebileceğine aklım yatmıyor. Çocuklar böyle değiller. Onlar için her şey oyun. Ölümün suratında kıl kıpırdamıyordu. Gözleri her zamankinden bile soluk, baktığı halde sordu. Yoksa sen cenneti bir oyun bahçesi mi sanıyorsun? Senin asık suratlı ya da vakur dediğin birçok kişinin oraya gittiği açık, değil mi? Bu soru üzerine ihtiyar, sözünü ettiğim bu kişilerin asık suratlı olduklarına inanmıyorum, dedi. Ayrıca cennete buna rağmen girebilmiş olsalar da orayı görebildiklerini çıkaramayız bundan. Bir an durakladıktan sonra ölüm, peki öyleyse tam tersi de olabilir, dedi. Cennete girmeyi başarabilen biri yine orayı göremiyorsa, cennette olmayan biri de buna rağmen orayı görebilir öyleyse. İhtiyar da, ben bilgili biri değilim, dedi. Ama bana kalırsa orayı görmek orada olmaktır. 5. kaset, 2. yüzün sonu.